Muhittin Arabi Hazretleri İrfan Aynası adlı eserinde şöyle der: Allah'a hamdolsun. Ondan ötürü ki onun vahdaniyetine gölge düşürecek, yani tekliğine gölge düşürecek bir kabl, yani evvel, önce yoktu. Çünkü kabl, yani öncelik, evvel o idi. Keza bir ba'd, yani onun zatına ve sıfatına leke sürecek bir ba'd, sonralık, son da yoktu. Çünkü son dahi o idi. Aynı şekilde onu bir evveliyet ile tavsif etmek mümkün olmaz. Evvelinin olması söz konusu değildir. Keza onun bir badiyet, yani sonralığı ile tavsif etmek de mümkün değildir. Ve ne üst ne alt bu vasıflar onun şanına yakışmaz. Onun zatı için bir yakınlık düşünülemez. Uzaklık da öyle. Hele bir şekil, asla. Ondan bir zaman mefhumu ile haber sormak da imkansızdır. Yani bir zamanlar veya zaman öncesinde nasıldı gibi. Hasıl kelam, onun için ne vaktin, ne zamanların, ne yerin, ne altın, ne de üstün, ne de onunla beraber bir mevcut varlık düşünülebilir. Onu istiab edecek, yani içine alacak, barındıracak bir mekan da düşünülemez. Evet, o yukarıda anlatıldığı gibiydi. Elan, yani şu anda dahi öyledir. Kâne Allahu velem yekun ma'ahu şey'a. Allah var idi ve onunla beraber hiçbir şey yoktu. Ve el an dahi böyledir. Hazreti Ali'nin açıkladığı gibi. Yani vahid, tek ama sayı veya hesaba gelir bir şekilde değil. Allah zatında ve sıfatında münferittir. Yani tektir, birdir. Ama bir ferdaniyet mefhumunu düşündürecek belirti olmadan, yani bir teklik, bir birlik mefhumu vermeden, sayıya girer bir birliği söz konusu olmadan, o isim ve müsemmadan terkip edilmiş, bir araya gelmiş de değildir. Çeşitli isimlerin veya çeşitli manaların bir araya toplanmasıyla o meydana gelmiş de değildir. Çünkü isim de müsemma da odur. Yani manalar da o manalara verilen isim de hep odur. İsim onun gayrına mal edilemez. Çünkü onun gayrı diye bir şey yoktur. İşte bu sebepten isim de müsemma da, yani isimle kastedilen de odur. Evvel de odur. Ama bu evveliyet için bir başlangıç düşünülemez. Keza ahir de odur. Ama bu ahir içinde bir bitiş vehmedilmesin. Son diye bir şey söz konusu değildir. Aynı şekilde zahir de odur. Ama şöyle veya böyle diye bir zuhur vasfını tabir de mümkün değildir. Zahir odur derken o zahirle, suretle görüntüye kayda girmez. Keza batın da odur. Yani öz, gizli. Ne var ki bu gizliliği anlatmak için de herhangi bir vasfa büründürmek mümkün değildir. Tayyunatın, yani her şeyin, herhangi bir şeyin kendi başına oluşu ve bir başkasına benzeyiş şekillerinin tümü odur. Varlığın ilk harfi keza odur. Yani varlığın başlangıcı. Keza sırrın başlangıcı da ona varır. Aynı şekilde ahirin, yani sonun harfi de yine odur, onunla başlar, onun baş harfiyle böylece ahirin sırrı da olmuş olur. Zahir harflerinin tüm varlığı onunladır. Yani zahirdeki varlıkların, zahir olarak görünen varlıkların tümünün varlığı onunladır. Odur. Onun ismidir. İsimse onun zatına çıkar. Batın harflerinin varlığı da onunla vücut buldu. Bu da onun bir ismidir, sıfatıdır. Hasıl kelam, evvel, ahir, zahir, batın yoktur, ancak o vardır. Onun değişik isimleridir evvel, ahir, zahir, batın. Onun bir zahir yanı vardır, bir batın yanı vardır, bir evvel yanı vardır, bir ahir yanı vardır diyerek Bunu bölüp parçalayıp ayırmamak lazım. Bunu izahsa dedin de şunu anlatalım. Mesela bir şahsın zenginliğinden söz ederiz. Güçlülüğünden söz ederiz. Maharetli oluşundan söz ederiz. Bunlar hep aynı şahsın değişik özellikleridir. Bunlarla ayrı ayrı yönleri söz edilmez. Ayrı ayrı varlıkları yoktur bu manaların. İşte bunun gibi evvel, ahir, zahir, batın tek bir şeydir ve odur. Ayrı ayrı şeyler ve ayrı ayrı şeylerin bir araya gelişi değildir. Keza onun varlığı da bu harflere kayıp gelmemiştir. Ne gelmek vardır ne de gitmek. Bütün bu anlatılanları, manaları anlattığımız şekliyle anla ki hululiye mezhebinin düştükleri hataya düşmeyesin. Kuluna Allah hulul etmiştir gibi bir mana çıkartmayasın. Allah var, kul var. Kul Allah'a gidiyor veya Allah kulunda kuluna gelip bürüyor gibi manalar çıkartmayasın. O eşyalardan herhangi bir şey de olamaz. Aynı şekilde herhangi bir şey de onda değildir. Ne bir giriş var ne de çıkış. Yani bir takım eşyalar var da o eşyalara hak geldi veya o hak o eşyadan dışarı seslendi. Mesela ağaçtan Hazreti Musa'ya seslendi Allah. Ne oldu? Ağaç var. Ağacın ötesinde de Allah var. Ağacı aracı yapıp Hazreti Musa'ya mı seslendi? Böyle bir şey yok. Ağaç dediğin varlık esasında hakkın varlığıdır. Ancak sen ona şartlanman itibariyle ağaç ismini ve göz denilen aracın vasıtasıyla da o ağacı bir nesne olarak görme durumunu elde etmişsin. İşte bundan dolayı ağaçtan Allah hitap etti diyerek ikiliye düşüyorsun. Halbuki ağaç diye bir şey de yok. Senin gözün sana ağacı ağaç gösteriyor. O durumda anlatılan manaya uyan odur ki onu anlattığımız vasıfla anlayasın. İşte anlatılan manaların dışında hiçbir şeyi karıştırma. Şöyle ki, ilmin delaletini bu manada kabul etme. Aklın sana bu manada yararlı olacağını da sanmayasın. Fehim, anlayış bu makamda hiçbir iş görmez. Hele vehmin bu durakta sözü dahi edilmez. His, yani duygu, zahir, dış alemde sözünü geçirir. Yüce alemde o atıl kalır. Zahir gözü nedir ki? O da bir iş göremez. Keza batın gözü de. Zahir gözü de terk et, batın gözü de terk et. İdrakı da bırak, onu da bir kalem geç. Şunu unutma ki, onu ancak o görebilir. Onu ancak o idrak edebilir. Onu ancak o bilebilir. Yani Allah kendisini kendi gözüyle görür, kendisini kendi gözüyle anlar. Burada özet olarak anlatılmak istenen mana şudur. Onu ondan gayrısı göremez, onu ondan gayrısı idrak edemez. Öyle ki tek kişi dahi bu mananın dışında bir şeye sahip olamaz. Yanlış anlaşılmasın. Onun zatında bir hicabı vardır. Yani perdesi. Ne var ki bu perde? Onun vahdaniyetidir. Yani birliği, tekliği başka değil. Yani vahdaniyet dahi perdedir. Bunun özellikle anlaşılması gerekir. Nasıl bir perdedir? Onu ancak ehlinin yanında ehlinden almakla mümkündür. Kendi icabından yani perdesinden başka bir şey de onu perdeleyemez. Şöyle ki onun varlığı vahdaniyetiyle gizlenir. Ama şekilsiz, ama keyfiyetsiz. Onu hiç kimse göremez. Ama hiç kimse, ne bir mürsel peygamber, ne bir veli, ne bir Allah dostu. Ne de ona yakınlığı olan bir melek. Bu da ki ona karşı kendiliğinden bir marifete sahip olamaz. Onun peygamberi gene odur. Yani kendisi, onun risaleti odur. Elçisi odur. Yani kendisi. Kelamı da odur. Gene kendisi. O bir elçi gönderdi. Kendisinden. Kendisiyle. Kendisi. kendisine ne sebep ne vasıta, bunların hiçbiri yok. Çıkar bunları aklından. Elçiyi gönderen, elçinin getirdikleri, elçinin kendisi, elçinin geldiği kimse, bunların hepsi aynı varlıktır, tek şeydir. Aralarında hiçbir fark, değişiklik, ayrılık yoktur. Bir baka vücudunun harflerini düşünün. Bu onun varlığıdır, vücududur, başka yok. Onun gayrı için bir vücut düşünülemez. Hatta onun yokluğu, yani fenası dahi düşünülemez. Ne ismi mi ne sönması düşünülebilir. Sakın ha, çok sakın. Bu manaları inkara kalkmayasın, sonra yanarsın. Çünkü delilimiz kesindir ve sağlamdır. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurdu ki, bir kimse ki nefsini bildiği, gerçekten Rabbini bilen o oldu. Çünkü Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu, Rabbimi Rabbimle bildim. Bu Rabbimle bildim sözüne çok dikkat etmek lazım. Nefsimle, varlığımla, şahsiyetimle, kişiliğimle, özelliğimle bildim değil, Rabbimle bildim. Yani Muhammed ismi altında zahir olan rububiyet vasıflarımla rububiyetimi bildim demektir. Durum anlatıldığı gibi olunca düşün. Sen nesin? Şüphesiz ki sen, bu sen değilsin. Sen osun. Ama sen, sen olaraktan değil, şu bildiğin, kabul ettiğin vehminden doğan senliğinle değil. O, bir giriş şekliyle de sana dahil değil. Ama bir çıkış şekliyle de senden hariç değil. Ve sen de onun haricinde mevcut değilsin. Bu anlattığım manayla dikkat et. Senin mevcut olduğunu kastetmiyorum. Sıfatlarının da. Şunu anlatmak istiyorum. Sen hiçbir zaman var olmadın ve olman da mümkün değil. Her şeyi bir yana at. Hiçbir şeyle olma. Hatta sen, sen olma. Hele nefsinle, vehmettiğin, var kabul ettiğin nefsinle hiç olma. Onunla, yani hakla da olma. Çünkü haklayım ben dediğin anda gene bir varlık ispat etmiş ve onun hakla beraber olduğunu kabullenmiş olursun ki bu da şirktir. Hatta onda da olma, onunla birlikte de olma. Hep bunlar şirktir. Fakat şunu da unutma ki, sen ne bir fanisin ne de bir mevcut. Çünkü senin bir varlığın yok ki sonunda fani olasın, yok olasın, gidesin. Senin kendine mahsus bir varlığın yok ki. Bir mevcudiyetin de yok. Sen katıksız olarak osun, o da sen. Bu arada şu manayı da anla. Allah alemlerden hiçbirine muhtaç değildir, ganidir. Bunun böyle olması için ne bir illet lazım gelir, ne de bir sebep. Şimdi varlığını ki anlatılan manada anladıysan, yani varlığına karşı bir irfan duygusuna sahip olduysan, şüphesiz varlık yönüyle Allah-u Teala'yı anladın sayılır. Yani ona karşı bir irfan duygusuna sahip oldun demektir. İşte anlatılan bu mananın dışında her şey boşuna sayılır. Faydasız, sıfır. Bu manada arif zatların pek çoğu Allah'a karşı marifet duygusunu varlıklarının yokluğa geçişiyle hasıl olacağına kail oldular ve bu yüzden hakikati yaşayamadılar. Zira marifeti elde etme mefhumunu fena haline izafe ettiler ve Allah'ta fani olduktan sonra Allah'a vasıl olacaklarını sandılar. Bu, yoku yok etmeye çalışmaktır. Yüz binlerce sene ömür verse Allah onlara, bunu mümkün kılamazlar. Çünkü olmayan bir şeyin yok edilmesi mümkün değildir. Halbuki onlar, olmayan bir varlıklarının var olduğunu sanarak, onu yok etmeye çalıştılar ki bu muhal içinde muhal. Varlıkları yok ki onu yok ederek hakka vasıl olsunlar. Varlıkları zaten hakkın varlığı. Onların kendi varlıkları, sanmaları onların vehmi. Dolayısıyla her kim ki fena yoluna, Allah'ta fani olmaya kâil oldu, o Allah'tan, Allah'la perdelenmiş oldu. Ve onların bu perdesinin adına da vehim dendi. Kim ki varlığını ifna etmek için bir takım çalışmalar yapacağını ve bu çalışmalarla varlığını yok edeceğini sanır, o boş bir aldanıştan başka bir şeyle daim ve baki değildir. Çünkü varlıkları, mevcudiyetleri yoktur kendilerine az. Varlıklar Allah'ın varlığıdır. Allah'ın varlığı olması hasebiyle de Allah'ın varlığının Allah'ın varlığında fena bulması, fani olması, yok olması diye bir şey de söz konusu değildir. Varlıkları Allah'ın varlığı olduğunu bilmeleri kendi varlıklarının ortadan kalkmasıdır. Eğer bunu böyle anladıysa artık kendi varlığından söz etmesin. Hatta bu halde öyle ileri gittiler ki fenadan da geçtiler. Fenanın da ötesini, yokluğun da ötesini aradılar. Kanaatları buydu. Halbuki bu duygu açıktan bir yanlıştır ve yanılmadır. Perdelenmedir. Allah'ın kendini perdelemesinden başka bir şey değildir. Hicab ehlinin halidir bu. Ve Allah onları kendileriyle mahcup kılmıştır kendilerini. Sebebine gelince Allah'a karşı marifet duygusu ne varlığın fenasına ne de bu fenanın da fenaya varmasına ne de fenanın fenaya varmasının fenasına bağlıdır. Yani ne mevcut varlığın yok olmasına ne de bu yok oluşun dahi ortadan kalkmasına bağlıdır. Hiçbir zaman kesinlikle irfan duygusu bu anlatılan fena halleriyle, fena fillahla elde edilemez. O şey ki hiçbir şey değildir, ona bir vücut ve bir varlık verilemez ki sonra o şeyin varlıktan yana bir nasibi yoktur ki onun için bir fena hali hasıl olsun. Ancak fena hali bir varlığın ispatından sonra meydana gelir ki fenaya müncer olacak bu varlık bu yönüyle de mefhumdur. Eğer kişi kendinin bir varlığı olduğunu kabul ederse o varlık ortadan kalkması söz konusu olur. Ama kişinin varlığı yoktur ki. Olmayan şeyin fenası nedir? Evet, artık kendine gelmek, perdeyi kaldırmak zamanı. Sen ki kendine ne bir varlığa sahip ne de fena haline varacak biri bildin ve bu manada bir marifet duygusuna ki sahip oldun, işte o zaman gerçekten Allah'ı anladın sayılır. Yani marifet sahibi oldun sayılır. Bu mananın dışında başka bir şey ummak, varlığının yok olduktan sonra Allah'a vasıl olacağını sanmak boşunadır. Şimdi marifeti, yani Allah-u Teala'ya karşı irfan sahibi olmayı vücudun yokluğa gitmesinde beklemek üzerinde bir sözümüz daha var. Keza fenanın da fena bulması üzerine. Kısaca diyelim, bu şirkin, yani hak varlığa ortaklığın bir ispatıdır. Yani arada bir yabancı varlığı kabul etmektir. Halbuki Resulullah Efendimiz bir kimse ki nefsini bildi, gerçekten Rabbini bilen o oldu. Buyurdu ki bu manada inceliği anlamak gerek artık. Bu arada hiçbir yabancı görmemek gerek. Zira bir yabancının ispatı neticede onun yok edilmesini güçleştirir. Sebebine gelince bir şeyin subutu gerekmeyince onun fenası da gerekmez. Kaidesi esastır. Bu durumda sana düşen odur ki ne bir şeyi yok göresin ne de var. Zira yok da görsen, var da görsen neticede bunun altında senin kendi vehminden doğan bir varlığın vardır. Senin bu mevhum varlığın bir şey olma vasfına dahi haiz değildir. Madem ki o varlığın böyledir, yani bir şey değildir, o halde o hiçbir şeye izafe edilemez. Yani bağlanamaz. Ne bir faniye, ne bir faninin gayrına, ne mevcuda, ne maduma. Çünkü yok. Yani ne varlığa ne yokluğa. İşte Resulullah Efendimiz gerçekten bu manaya işaret etmektedir. Şöyle ki, Sen şu anda yoksun. Nasıl ki daha önce de yoktun. Yani ol emri gelmeden önce. Şu manaları da unutma. Ezel andır. Ebed andır. Kıdem andır. Yani ezel, ebed, kıdem içinde bulunduğumuz, göz açıp kapayacak kadar bir zaman için elden çıkarttığımız vakte sığdırılmıştır. İşte bu vaktin içinde kendini ara. Veyahut da mutlak an manasında kendini hakikatinde bulduysan an içinde kendini bul. İşte o zaman yevmiddin kelimesinin manasını anlarsın. Eğer bunu anlamazsan, bu dediğimizi anlayamazsan, yevmiddin kelimesini gelecekte bir gün tecelli edecek din günü diye anlarsın ki bir serabın peşinde ömrünü tüketir gidersin böylece. Unutma ki bütün bu gelip geçen anlarda veyahut da hakkın mutlak anında, anı daim de derler ona, hakkın gayrısı yoktur. Şimdi şu anlatacaklarımızı da iyi anlamaya çalış bakalım. Allah, ezelin vücudu odur. Ebedin vücudu odur. Kıdemin vücudu odur. Bütün bunları anlamaya çalışırken sakın ezele, ebede, kıdeme kendiliğinden bir varlık verme. Allah'ın kendine taktığı isimler olarak bunları müşahede et. Eğer anlatıldığı gibi olmasaydı Allah Teala tek ve saltanatında ortaksız olmazdı. Halbuki onun şanına yakışan tek olması ve varlığında ortağı bulunmamasıdır. Muhal olarak ona bir ortak düşünülürse şöyle olması gerekirdi. Onun ortağı o olurdu ki kendine has bir varlığı var ama Allah'ın varlığıyla var değil. Bir kimsenin veya herhangi bir şeyin böyle olduğunu düşün. Bu takdirde o Allah'a muhtaç olmaz. İkinci bir Rab olur. İlah olur. Yani Allah. İş bu olursa muhaldir. Allah'ın mülkünde, saltanatında ortağı yoktur. Leyse ke mislühü şeya. Bu manalar açısından bakınca her kim Allah ile beraber veya Allah'tan bir parça veya Allah'ta herhangi bir şeyi görürse gördüğü o şey bir Rab olması yüzünden Allah'a muhtaçtır. Şüphesiz anlatıldığı gibi görülen bir şey Allah'a da ortak koşulmuş, şirk edilmiş olur. Halbuki o şey her haliyle Allah'a muhtaçtır. Bu arada herhangi bir şey için aslında iyi olmayan şöyle bir cevaz yolu da akla gelebilir. Mesela herhangi bir şey Allah'la beraberdir. Kıyamı yani varlığı kendisiyledir yahut hakladır. Bu şekilde değil de kendi varlığından geçmiştir yani fena bulmuştur. Yahut Allah ile olduğuna göre onun varlığında fena bulmuştur yani yok varmıştır. İş bu düşüncelerin tümü çok çok uzaktır gerçekten. Bilhassa marifet yani kendisini bilme kokusu alan kimse için böyle. Sebebine gelince her kim hakkın gayrı bir şeyin mevcut olduğuna yol verir. Sonra onunla o nesnenin kaim olduğuna kail olursa, sonra da fena bulacağına ve fenasından dahi fena bularak kendinden geçeceğine inanırsa, işte bu durum çok tehlikelidir. Çünkü bu fena halini ilelebet zincirleme devam ettirmiş olur. O şekilde devam ettirmiş olur ki haşa, hakkın yokluğuna kadar bu işin ucu gider. Bu düşüncenin sonucunu kısaca özetleyelim. Peş peşe şirk içinde şirk. Hele nefsini bilme yönünde hiçbir faydası yok. Bu düşüncenin sahibi müşriktir. Ve asla Allah'a karşı irfan duygusuna sahip olamaz. Nefsini de tanıyamaz, anlayamaz. Zira. Şimdi anlatılan bu manalar karşısında bazı sorular sorulabilir. Mesela biri çıkar şöyle sorar. Bu birbirine giren mana yolları arasında nefsi bilmenin ve Allah'a arif olmanın tam yolu nasıl olur? Bu sorunun cevabı şu olur. Yol birdir. Nefsi ve yüce Allah'ı anlamaya götüren yol ise bilesin ki Allah var idi ve onunla beraber bir şey yok idi. Hadistir. Kâne Allahu velem yekun ma'ahu şey'a. Burada idi şeklinde kullanılan edat mefhumundan zaman manası çıkarmamalıdır. Zira Hazreti Ali tasrih etmiştir. Şu anda dahi öyledir. Yani Allah var ve onunla beraber başka bir nesne yok. Başka bir şeyin varlığı, vücudu, mefhumu yok. Bu arada bir başkası da şöyle diyebilir. Görüşüm odur ki, benim nefsim Allah'ın gayrıdır. Yine görüşüm odur ki, Allah nefsim değildir. Bu sorunun cevabını yukarıda geçen hadis-i şerifteki nefs kelimesinin kısa bir tarifini yaparak vermek mümkündür. Orada sözü geçen nefsi burada bir başka manaya almak gerek ki, o senin öz varlığın hakikatındır. Yoksa o hani levame, emmare, mutmainne isimleriyle anılan nefis değil. Belki de orada nefs kelimesiyle işaret edilen mana zat-ı ilahinin tüm olarak yabancısı olanlardır. İşte bu manada Resulullah Efendimiz'in şu münacatından da faydalanabiliriz. Allah'ım bana eşyayı hakikatiyle göster. Burada eşyadan yani şeylerden murat, zat-ı ilahiden gayrı sanılan şeylerdir. Ki bu manayı açıklamak gerekirse şöyle deriz. Allah'ım bana masivanı yani zatına yabancı olan şeyleri bildir ki bileyim. Eşya nasıl şeydir tanıyayım. O sen misin yoksa gayrın mı? O eşyanın bir varlığı var mı yoksa eşya adıyla kastettiğin varlık senin kendi varlığın mı? Ve o şeyler kadim mi, baki mi yoksa fani mi? Şüphesiz Allah-u Teala ona nefsini gösterdi. Yani öz varlığını, zatını, kendini ama masivaya yani zatına yabancı herhangi bir şeyin varlığı olmadan. İşte bundan sonradır ki Resulullah Efendimiz eşyayı olduğu gibi hakiki yüzüyle, veçesiyle gördü. Her şey helak oldu, veçi baki kaldı. Eşyanın hakikatini, özünü gördü. Gördü ki onların özü, varlığı, zat-ı ilahinin ta kendisi. Ama bu manada ne bir şekil var, ne bir zaman, ne mekan. Eşya yani şeyler adı nefse de verilebilir. Nefsin gayrı olan herhangi bir şeydir. Çünkü nefsin varlığı ve eşyanın varlığı bir şey olma yönünden iki şeyden ibarettir. Ama aslında ikisi de birbirine bağlıdır. Her ne zaman ki eşya bilinir, dolayısıyla nefis de bilinmiş olur. Ve her ne zaman ki nefis bilinir, dolayısıyla Yüce Rab bilinmiş olur. Bu manayı şu cümleyle bağlayabiliriz. Bir kimse vardır, kendisini Allah'ın gayrı sanır, halbuki o Allah'ın gayrı değildir. Sana gelince, öyle bir haldesin ki, ona yani Allah'a karşı bir irfanın yok. Bilemiyor ve anlamıyorsun ve kendini tasavvufun içinde sanıyorsun. Halbuki sen sadece onu görmektesin. Onu gördüğünde bilemiyorsun. Üstelik görenin o olduğunun da farkında değilsin. Kendi vehminden doğan bir benliğinle kendini var sanarak hakkın gördüğünü inkar edip kendi gördüğünü ispata çalışıyorsun. Muhal üzerine kurduğun binada boşlukta yaşadığının farkında olmadan hayale temeli üzerine kurulmuş bir halde yaşıyorsun. Sana önce keşif lazım. Seni bu keşfe erdirecek gerçek keşif sahibini bulman lazım. Ki sen bundan sonra bir keşfe sahip olasın. Ve bu keşiften sonra bilesin ki sen Allah'ın zatına yabancı değilsin. Ve yine bilesin ki maksudun sensin. Ve sen fena bulmaya muhtaç değilsin. Ve sen ne gelensin ne giden. Bulunduğu yerde el an öyle olansın. Ama zamansız ve mekansız. An mefhumu bile silinmiş. İş bu mana daha önce de anlatıldı. Sonra. Yine o keşiften sonradır ki anlayacaksın. Onun bütün sıfatları sana sıfat olmuş. Sendeki sıfatları sana saymış, benim sıfatlarım demiş. Böylece dışı zahire baktığın zaman onun zahirini göreceksin. İçine baktığın zaman onun batınını göreceksin. Yani zahirin zahiri, batının da batını olacak. Keza evvelini evveli bulmuş, ahirini de ahırı bulmuş olacaksın bu durumda. Bütün bu manalarda en ufak bir şek ve şüphe yok. Sıfatınla onun sıfatını göreceksin. Zatınla onun zatını göreceksin. Ama bütün bu manalarda senin o olmaya en ufak bir yakınlığın yok, dikkat et. Keza onun da sen olmaya en ufak bir yakınlığı yok, ne de az ne de çok. Zira sen yoksun ki sen o olasın. Veyahut da onun sen olması, sana yaklaşması mümkün değil ki, senin varlığın yok ki o olsun. Hasılı kelam, her şey bir şey olmama yönündedir. Ancak onun pak yüzünden gayrı. Zahirde de böyle, batında da böyle. Yani mevcut varlık yok, ancak o var. Hatta onun gayrı için bir varlık da düşünülemez ki yok olabilsin. Hele hele helak olmak diye bir şey yok. Bunu da aklından çıkar. Çünkü yabancı bir şey yok. Bu durumda ortada sadece onun yüzü kalmaktadır. Yani eşya. Eşya ise ancak onun yüzüdür. Pak veçidir. Senin vehmin, vehim perden, hicabın kalktığı anda o kendisini seyreder. Seyredilen de, seyreden de kendisidir. Hadi bir misalle işe tekrar girelim. Şimdi bir kimseyi düşün. Bir şey bilmiyor. Sonra o şeyi biliyor. Şüphesiz böyle bir kimse, o sonradan bildiği şey yolunda varlığını yokluğa gömüyor. Ancak cehlini eritiyor, bilgisizliğini. Varlığına gelince o varlığı baki, hem de değişiksiz. İş bu bilgi sonunda varlığı bir başka varlık adını alıyor, bir başka varlıkla var oluyor. Ama bu oluş ne bir terkip, ne de bir çeşit. Yani sen kendini bilmezken kendini bilme durumuna geçtin. Sen kendini bir başka şey sanırken başka bir şey olduğunu müşahede ettin. Ama senin varlığın ortadan kalkmadı. Varlığında bir terkip değişikliği olmadı. Sen hep aynı sensin. Fakat sendeki bilgisizlik, vehimden doğan kişilik ortadan kayboldu, kalktı. Buraya kadar anlatılan bu manayı bir inkarcının varlığı da değiştirmez. Bir inkarcı bunun, bir de irfan sahibi birini. İkisini yan yana getirin, ikisi de aynı varlıkla vücut sahibidir. Ne inkarcıdan bir çıkış vardır, ne de irfan sahibine bir giriş. İkisi arasındaki fark sadece bir cehlin ortadan kalkması, nurun aşikar olmasıdır. Başka yolu yok. Hiç sanmayasın ki artık, bir fena bulmaya, yani yok olmaya ihtiyacın var. Fena bulmaya ihtiyacın olduğunu, fena bulmayı düşündüğünü veya fena fillah diye bir şey olduğunu kabullendiğini fark ettiğin anda bil ki şirktesin ve müşriksin. Hicaptasın, perdelisin. Allah seni bir gılaf içine almış, gaflete koymuş. Kendi kendini kendine örtmüş. Bu durumda senin varlığın hakka bir hicap, bir perde olur. İş bu perde ise Allah'ın gayrı olmuş olur. Bu durumda o perde haline galip gelecek ve onu atacak bir şey de lazımdır. Böyle olacak ki hakkı görmek mümkün ola. Bu mana, yani perdeye ihtiyaç hali ve onun giderilmesi için aranacak çareler boşuna. Sebebine gelince, bu tayin edilen yön yalandır ve yanlıştır. Çünkü biz hicap durumuna işaret ettik ve dedik ki, onun varlığı vahdaniyetiyle gizlenir ama şekilsiz, keyfiyetsiz. Bu yönde başka bir mana düşünülemez ve yoktur da. Anlatılan halin icabıdır ki, hakikate eren bir kimsenin ben hakkım demesi caiz olur. Keza o hakikate eren kimsenin, perdeden, hicaptan kalkmış kişinin şanımı takdis ederim, özüm yücedir demesi de caiz. Zira diyen hakkın kendisidir. Anlatılan hakiki hale vasıl olan birini düşünün. Vasıl olduğu anda görecektir ki kendi sıfatları Allah'ın sıfatlarıdır. Zatı da Allah'ın zatı. Ama hiçbir yeni oluş, yeni bir meydana geliş yok. Ne zatta ne sıfatta. Yani ne Allah'a duhul yönünden ne de huruç yönünden. Ne giriş var ne çıkış. Ne Allah ona girmiştir ne o Allah'ta yok olmuştur. Varlık hep aynı varlıktır. Cehil ortadan kalkmış, hicap kalkmış, vehim kalkmış. Vehim kalkınca da Allah kendini kendinde seyretmeye başlamıştır. Sonra o vasıl olan kimse Allah'ta fena bulmuş da değil. Keza baka bulmuş da değil. O kendisini görecektir ki hiç sonu hiç olucu bir şey değil. Keza olmadı da. Sonra fena hali de böyle. Fenası da yok bu işin. Sebebine gelince nefs diye bir şey yok. Ancak onun nefsi var. Nefsi küldür. Yani onun nefsi, varlığın özü. Aynı şekilde vücut diye bir şey de yok. Onun vücut varlığı var. Vücut hakkın vücudu. Kendi vücudu yoktu ki zaten var olsun da sonra yok olsun. Anlatılan bu manaya işaret olarak Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Dehre sövmeyin. Çünkü dehr Allah'tır. Burada işaret edilen mana şudur. Dehrin vücudu varlığı Allah'ın vücududur. Allah kendisine bir ortak, bir benzer bulunmasından yana münezzehtir, paktır. Mana hedefimizi tayin yolunda bize çok yarayacak bir rivayet var. Şöyle ki, Allahu Teala kuluna buyurdu. Ey kulum, hasta oldum gelmedin. Sana dilendim vermedin. İşte bu manada işaret ediliyor ki hakkın vücudu dilencinin vücududur. Hastanın vücudu da yine hakkın vücududur. Kısa keselim. Hepsi aynı varlık. İsimler değişik isimler konmuş ve aynı varlık değişik varlıklar halinde sanılmaya başlanmış. İşte bu mana kapısından içeri girelim. Hakkın vücudu, hastanın vücudu nasıl oluyorsa, dilencinin vücudu, hakkın vücudu nasıl oluyorsa, evet bu mana nasıl caiz ise, yine caizdir ki senin vücudun, varlığın onun vücudu ola. Ve bütün eşyanın vücudu da yine hakkın vücudu ola. Araz, cevher ne varsa, yani öz, çekirdek ve bu çekirdeklerin sonradan meydana getirdikleri her neyse ki bunlara mükevvenat tabir edilir. Bütün bunlar hakkın vücududur ve varlığıdır. Bütün bunların sırrı bir zerrenin sırrında saklıdır. Zerrelerden herhangi birinin sırrı çözülsün, işte o zaman görülecektir ki bütün mükevvenatın sırrı meydanda. Zahiri yönden de bu böyle, batini yönden de böyle. Yani içeride de bu böyle, dışarıda da bu böyle. Değişen hiçbir şey yok. Ne bu alemde, ne bu alemin bitişiyle başlayacağı kabul edilen ebedi alemde Allahu Teala'nın gayrını göremez. İsim ve müsemması ile her iki alemin vücudu varlığı tektir, tek vücuttur, tek varlıktır. Ve gerçekte alem iki değil, tektir. Ve bu bir gerçektir. Böyle olması lazım gelir. Anlatılmak istenen mana odur ki her iki alemin ismi, müsemması, görünen çehreleri hep Allahu Teala'dır. Bu manada şek ve şüphe izi aranmamalı. Bu açıdan bakınca Allahu Teala'nın hiçbir şeyi yaratmış olduğunu göremez. Bu kesin hüküm. Ancak onun için şöyle bir görüşe sahip olabilirsin. O, an mefhumu ile anılan zamanların her birinde biri diğerine benzemeyen bambaşka bir şan ve hal içindedir. Şöyle ki varlığını ishar eder arkasından gizler. Ama ne isharında, açığa vurmasında, ne gizlemesinde bir şekil ve keyfiyet vardır. İş bu hal onun şanına layıktır. Çünkü evvel, ahir, zahir, batın hep odur. O birliğiyle zahir oldu, açığa çıktı. Tekliğiyle batın oldu, gizlendi. Zatı ve kayyumiyet sıfatıyla evveldir. O deymumiyet sıfatıyla ahirdir. Evvel, ahir, zahir, batın harflerinin varlığı odur. Hasılı ismi ve müsemmasıyla anlatılanların tümü odur. Bu anlatılanların hiçbiri garipsenmemeli. Alışılmalı. Bu arada şu kıyas bir yardımcı olabilir mesela. Madem ki onun varlığı mutlak gereklidir ve arada ona yabancı bulunmaması da gerekli olur. Bir kimse vardır. Sanır ki kendisi hakkın gayrıdır. Ama bu olmaz. Sebebine girince Allah-u Teala bir gayrı olmaktan yana münezzehtir. Gayrı ne demek? Elbette gayrı dediğin odur. Ama bir gayrı şeyin varlığı onunla olmadan. Gayrı olarak anılan şeyin de varlığı şüphesiz odur. Hem içte ve hem dışta. Yani zahirde ve batında. İrfan yoluna giren herkesin anlatılan aleme ayak uydurması gerekir. Sonrası kolay ki orada çeşitli sıfatlar alır. Her kim anlatılan sıfatlarla kendisini bezerse onun için sıfatlar olur ki onların ne haddi vardır ne de nihayeti. Şu manayı da iyi düşünmek gerek. Bir kimse kendisini tanımadan, bilmeden belli şekliyle ölünce iyi kötü vasıfları da onunla beraber ölür gider. Bu misal zahirdeki belli ölümün bir sonucudur. Bir de manevi ölenle öleni düşünelim. Yani ölmeden evvel öleni. Tıpkı yukarıdaki gibi bundan da iyi ve kötü sıfatlar kalkar. Kuldaki kusur Hakk'a bağlanınca hikmet adını alır. Fakat öyle bir hal alır ki yukarıda anlatılana hiç benzemez. Allah-u Teala onu kendi makamına oturtur ama bütün ellerde. Zatı makamına oturur, Allah'ın zatı olur. Sıfatları makamına oturur, Allah'ın sıfatları olur. İş bu manaya cidden ermek gerek. Bilgide kalmak değil. Bu çok önemli. İş bu mana icabıdır ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ölmeden evvel ölünüz. Bu hadis-i şerifin şöyle olabilir şerhi belki. Belli bir ölümle ölmeden evvel kendinizi tanıyınız. İrfan sahibi, marifet sahibi olunuz. Aşağıda anlatacağımız kutsi hadis de aynı manayı teyit eder. Resulullah Efendimiz şöyle anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Kul nafile ibadetlerle bana yaklaşır. Öyle bir hal alır ki ben onu severim. Onu sevdiğim iş bu vakitte onun kulağı olurum, işitirim, gözü olurum, görürüm, eli olurum, tutarım. Yukarıda anlatılan kutsi hadiste irfan sahibine işaret var. İrfan sahibi anladığı anlatılan manayı erdikten sonra kendi özünde görecek ki varlığı hakkın varlığı, gören gözü hakkın gözü, işiten kulağı hakkın kulağı, tutan eli hakkın eli, yürüyen ayağı hakkın ayağı. Ona hitap eden hakka hitap etmekte, onun hitabıysa hakkın hitabı olmakta. Ama onun zatında ve sıfatında hiçbir değişiklik oluşmadan, kaldı ki aslında böyle bir değişikliğe de ihtiyaç yok. Çünkü zaten kendisine ait bir varlığı yok ki o bir değişmeye tabi olsun. Yok olan bir şeyin nesi değişir ki? Bu arada kendisi sadece kendi cehlini giderdi marifet yoluyla. Bir varlık sahibiydi, bilmiyordu, şimdi bildi. Şimdi sıra sende, dinle ve anlamaya çalış. Her ne zaman ki nefsini anlayıp, nefsin derken bu izafi vehmettiğin nefsini emmare levame diye kastettiğim nefsini kastetmiyorum. Gerçek külli nefsini, özünü bildin, anladın. İşte o zaman kendi var sandığın, vehmi mevhum olan varlığın ortadan kalkar. Ve anlarsın ki sen Allah'ın gayrı değilsin. İşte bu mana hakikattir. Bir an için olsun anlatılan mananın tersini ele alalım. Ki onda senin kendine has bir varlığın var. Ve o varlığın yok olmaya muhtaç, fenaya girecek, fena olacak. Sonra marifete muhtaç. Böyle olduğunu düşün. Sen bu halinle Allah'tan başka bir Rab olursun. Ama asıl hakikat şu ki Allah-u Teala kendinden başka bir yap yaratmadı. Bu olmaz ve olamaz. İşte Allah-u Teala bu gibi bir manaya karşı yücedir, münezzehtir. Bu arada biraz daha malumat vermek yerinde olacak. Vereceğimiz bu malumat bir yönüyle yoldur. Yani nefsini bilme yolu. Bu durumu ki bildin, dinle ve anlamaya çalış.